Ayrım 10.
Eğilerek selam veren Yahudilere başını kaldırıp bakmaz. İkircikli gazeteyi bir kenara bırakır, delegeleri nasıl sorguya çekeceğini bilmediği anlaşılmaktadır. İyice tutuluverir ve üzüntü içinde reji memuruna gözlerini çevirir. Reji memuru güldü. Rejisör yardımcılarından biri gülümseyerek yerinden kalktı. Elleri pantolon ceplerinde olduğu halde yavaşça sahneye çıktı. Muratov benzerinin yanına oturdu ve ona yardım etmeye başladı. "Şimdi elma yeme sahnesi geliyor," dedi. Muratov elma yemesiyle tanınmıştı. Vali olarak gösterdiği etkinliklerin başında elma yemekle ilgili buyruklar gelir. Elmaları şu çekmecede saklıyordu. "Bakın elmalar burada." Muratov benzerinin sağına düşen çekmeceyi açar. Şu anda delegeler yaklaşmaktadır. Birinci delege ile konuşmaya başlayınca elmanızı yiyin. Muratov benzeri genç adamın söylediklerini büyük bir dikkatle dinlemişti. Elmalar onun üzerinde etki yapmış gibiydi. Sahne tekrar çekilmeye başlayınca Muratov sol eliyle çekmeceden yavaşça bir elma alır, sağ eliyle kağıdın üstüne bir şeyler çiziktirirken elmayı yer. Yiyiş biçimi olağanüstü değildir, alışkanlık özelliğindedir. Delegeler isteklerini bildirirken kendisi yalnızca elmasıyla meşguldür. Söylenenleri dinlemez. Bir süre sonra sağ eliyle havada yaptığı bir işaretle Yahudilerden birinin sözünü keser ve işi bitirir. Muratov benzeri rejisörlere döndü ve "Bunları kim alıp götürüyor?" diye mırıldandı. Şef rejisör yerinden kıpırdamadı. "Ne oldu? Bitti mi?" "Evet, şimdi bunları alıp götürecekler sanıyordum." Şef rejisör gülümsedi. "Canavarların işi böylesine basit olmaz. Bir şeyler daha yapmanız gerekiyor." Ayağa kalktı, sahneyi onunla birlikte bir kez daha tekrarladı. "Hiçbir canavar böyle davranmaz," dedi. "Küçük memurlar davranır böyle. Görüyorsunuz ki düşünmeniz gerek. Düşünmeden olmaz bu iş. Bu kana susamışı kafanızda tasarlamalısınız. Onu gözünüzün önünde iyi canlandırmalısınız. Haydi bir daha yapalım şu işi." Bu kez sahneyi dramatik açıdan kurmaya başladı. Onu güçlendirdi ve karakterize etti. Muratov benzeri beceriksizce bir şey yapmadı. Her şeyi kendisine söylendiği gibi yerine getirdi. Yaptığı bir şeye benzemişti. Bir canavarı herkes kadar canlandırabileceğini göstermişti. Ama anlaşıldığına göre hayal gücü oldukça zayıftı. Yarım saatlik bir çalışmadan sonra sahne şu durumu aldı. Muratov girer. Omuzları geriye çekik, göğsü şişkindir. Başını sert hareketlerle sağa sola çevirir. Yerlere kadar eğilen Yahudilere doğru bir akbaba gibi bakarak kapıdan içeri hızla girer. Şapkasını ve kılıcını duvara asar. Bu arada paltosu yere düşer ama aldırmaz. Yazı masasına oturur, sabah gazetesini karıştırır. Satırlar arasında tiyatro haberlerini arar. Bir şarkının ahengine uyarak elini hafifçe masaya vurur. Sorguya başlar. Aynı zamanda sert bir el hareketiyle Yahudilerin 3 metre geri çekilmesini işaret eder. Şef rejisör, "Anlamıyorsunuz bir türlü. Bu yaptığınız bir şeye benzemiyor," dedi. "Çok rastgele bir oyun bu. Eski okulun kötü bir taklidi. Dostum, şu yaptığınız iş bir canavarın canlandırılması değil. Muratov, bu değil." Reji memuru ayağa kalktı. Olup bitenleri seyreden Koalov'la konuşmaya başladılar. Hepsi aynı zamanda konuşuyordu. Gruplar haline gelip canavarın niteliklerini tartışmaya koyulmuşlardı. General Muratov'un tarihsel sandalyesinde benzeri oturuyordu. Perişan bir hali vardı. Herkes onu unutmuştu. Üzündüğü içinde önüne bakıyor, bir yandan da konuşulanları dinliyordu. Konuşmaları dikkatle izlediği anlaşılıyordu. Durumu kavramak için çaba sarf ediyordu. Yahudi delegeleri oynayan oyuncular da tartışmaya katılmışlardı. Bir süre herkes iki figürana kulak verdi. Bunlar şehrin Yahudi kesiminden olan iki ihtiyardı. Zamanında sözü edilen delegelerin arasında bulunmuşlardı. Filmin gerçeğe daha yakın ve daha karakteristik olması için bunları tutmuşlardı. İşin garip tarafı, Muratov benzerinin en baştaki oyununun hiç de kötü olmadığını ileri sürmeleriydi. Bunun ötekiler üzerinde nasıl bir etki yaptığını bilmediklerini, ama alışkanlıklaşmış gibi yapılan ve bürokratik bir özellik taşıyan bu oyun biçiminin kendilerini iyice etkilediğini söylüyorlardı. Muratov benzeri bu davranışı gerçeğe oldukça yakın biçimde yansıtmıştı. Birinci çekilişte elma yemesi de tamamen mekanikti. Aslında Muratov konuşurken elma yemezdi. Rejisör yardımcısı bunu kabul etmedi. Muratov her zaman elma yerdi diyerek kesip attı. Sanki siz yanında mıydınız? Vaktiyle ölüme gönderilecek kişilerin arasında bulundukları konusunda şüphe uyandırmamak isteyen Yahudiler, korktukları için daha fazla direnmediler ve Muratov'un huzura insan kabul etmeden önce ya da ettikten az sonra elma yediği varsayımına razı oldular. Tam bu sırada şef rejisörle Kohalov'un çevresindeki grupta bir kıpırdanma oldu. Muratov benzeri önünde duranları yana doğru iterek rejisörün yanına geldi. Zayıf yüzünde beliren aceleci ve tutkulu bir anlatımla herkesi razı etmeye çalışıyordu. Ondan ne istediklerini anlamıştı. Ekmeğini yitirmek korkusu içindeydi. Aklına yeni bir şey gelmişti. Bir öneride bulundu. Gözlerinizin önünde canlanan şeyi bildiğimi sanıyorum. Bu bir canavar olacaktır. Görüyorsunuz, bunu elma ile de ortaya koyabiliriz. Deyiniz ki bir elma alıyorum, onu Yahudinin burnuna doğru tutuyorum. Ye diyorum. O bunu dikkat edin. Delegelerin başkanını oynayan kişiye dönerek, sen elmayı yerken ölüm korkusu içinde bulunduğundan elma boğazından geçmiyor. Ama ben vali olarak onu sana hem de dostça bir davranışla verirsem, bu sana karşı bir dostluk gösterisi olur değil mi? Tekrar şef rejisöre döndü. Bu arada onun idam hükmünü de imzalayıveririm. Elmayı yiyen kişi de bunu görür. Şef rejisörün bakışları bir an dona kaldı. İhtiyar adam başını önüne eğmiş, anlamsız, heyecanlı ve bitkin haldeydi. Kendisinden bir baş boyu uzun olduğu için ancak omuzları üzerinden onu görebiliyordu. Bir an için rejisör ihtiyarın kendisiyle alay ettiğini sandı. Çünkü durmadan kırpışan gözlerinde belirsiz ve kolayca kavranmayan alaycı bir ifadenin, bir küçümseme halinin, gelip geçen bir şeyin bulunduğunu gördü. Sözü gene Kualov aldı. Kualov adamı dikkatle dinlemiş, Muratov benzerinin önerdiği elma sahnesi onun sanatçı hayalini canlandırmıştı. Sert bir kol hareketiyle Muratov benzerini kenara iterek rejisörlere, "Çok güzel, onun demek istediği şu" deyip sahneyi oynamaya başladı. Hem de seyredenlerin soluğunu ağzına tıkayacak gibi oynuyordu. Kualov alnından terler akarak idam hükmünü imzaladığı sırada herkes heyecanla alkışlıyordu. Lambalar getirildi. Yahudilere haber verildi. Cihazlar yerleştirildi. Film çekime başladı. Kualov Muratov'u oynuyordu. Kana susamış adamla benzerliğin tek başına bir anlam taşımadığı, gerçek kabalığın etkisini vermenin sanat demek olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. İmparatorluğun eski valisi Muratov, kapıcı locasından şapkasını aldı, kapıcıyı saygıyla selamladı. Ekim gününün soğuğu içinde güçlükle şehre döndü ve yoksul mahalleler arasında gitti. O gün iki elma yemişti. Bir gecelik barınma için yetecek kadar da para geçmişti eline. İş yeri ya da alnının teriyle ekmek yiyemezsin. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda genel işsizlik ve alt tabakaların sıkıntısı durmadan büyüyordu. Mainz şehrinde geçen bir olay, ekonomilerini zorbalık ve sömürüden başka yollarla canlandırmada yetersizlik gösteren büyük Avrupa devletlerinin içinde bulunduğu kötü durumu bütün barış anlaşmalarından, tarih kitaplarından ve istatistiklerden daha iyi anlatır. 1927 yılının bir gününde Breslau'da oturan baba, ana ve iki küçük çocuktan meydana gelen en sıkıntılı koşullar içinde yaşayan Hausmann ailesi, baba Hausmann'ın eski çalışma arkadaşlarından birinden bir mektup aldı. Arkadaşı Brooklyn'de kendisine kalan küçük bir miras dolayısıyla güvenilir kişilere verilebilen işini bırakmak istediğini, kendi iş yerini ona vereceğini bildiriyordu. 3 yıl süren işsizlik yüzünden Umutsuzluğun kıyısına gelmiş olan aile bu mektupla neşeye boğuldu. Baba hasta yatağından hemen doğruldu. Zatülcem'den yatıyordu. En gerekli şeyleri eski bir bavula ve birkaç pakete yerleştirmesini karısından istedi. Çocukların elinden tuttu, karısına kendisi yokken nasıl geçineceğini anlattı ve bütün dermansızlığına rağmen istasyonun yolunu tuttu. Çocukları yanında götürürse arkadaşının nasıl olsa onun durumuna bir çare bulacağını umuyordu. Vagonun kompartmanında yüksek ateşle ve tamamıyla kendinden geçmiş halde otururken genç bir yol arkadaşının orada bulunmasından hoşnuttu. Berlin'e gitmekte olan bu kadın ev hizmetçisiydi ve işinden çıkarılmıştı. Adamı dul sandığı için çocuklarla ilgilendi, cebinden ödediği parayla onlara ufak tefek şeyler bile satın aldı. Berlin'e varınca adamın durumu iyice kötüleşti. Neredeyse kendini bilmeyecek durumdaydı. Onu bir hastaneye yatırdılar. 5 saat sonra burada öldü. Bu sonucu önceden kestiremeyen hizmetçi kadın çocukları bırakmamış, onlarla birlikte ucuz bir otele sığınmıştı. Gerek çocuklar gerekse adam için bir sürü masraf yapmıştı, daha da yapmaktaydı. Ne yapacağını bilemez durumdaydı. En iyisi Bayan Hausmann'ı haberdar etmeli ve onu buraya çağırmalıydı. Aynı günün akşamı çocuklarla birlikte Breslau'a döndü. Bayan Hausmann, olayların normal gidişi içinde duyarlılığını yitiren her insanın bazen gösterdiği korkunç bir ilgisizlikle karşıladı haberi. Ertesi gün iki kadın taksitle bazı ucuz defin malzemesi satın alma işiyle vakit geçirdiler. Bir yandan da artık anlamını yitirmiş olan evi boşaltma işiyle uğraşıyorlardı. Kutuların ve bavulların bulunduğu boş odalarda dolaşırken yola çıkmasına çok az bir zaman kalan kadının aklına müthiş bir şey geldi. Kocasıyla birlikte yitirdiği iş yeri onun zavallı kafasından bir türlü silinip gitmemişti. Neye mal olursa olsun her şey bu iş yerini kurtarmaya bağlıydı. Kader insana böyle bir şeyi ikinci bir defa vermezdi. Bu işi kurtarmak için son anda kafasında beliren plan onun umutsuz durumundan daha büyük bir serüven olamazdı. Kocasının yerine ve bir erkekmiş gibi fabrikada söz konusu bekçilik işine girmek istiyordu. Buna karar verir vermez üstündeki siyah pırtıları çıkarıp fırlattı, iple bağlı bavulların birinden kocasının pazarlık giysisini çocuklarının gözleri önünde çıkardı, beceriksiz hareketlerle sırtına geçirdi. O anda her şeyi birden anlamış olan yeni genç kadın da ona yardım etti. Mainz treninde büyük bir özlem duyulan iş yeri yönünde yeni bir hamleyle eski yapısını yitirmiş olan yeni bir aile yolculuk ediyordu. Düşman ateşi yüzünden kayıplara uğramış taburlardaki gedikleri yeni gelen askerler kapatır. İş yerinin şimdiki sahibinin Hamburg'da gemiye yetişmesi gereken sürenin kısalığı yüzünden kadınlar Berlin'de inip Hausmann'ın cenazesine katılamadılar. Bay Hausmann arkasında giden tek kimsesi olmadığı halde hastaneden alınıp mezara götürülürken onun giysileri içinde bulunan karısı elinde onun kağıtları bulunduğu halde fabrikanın yolunu tuttu. Yanında kocasının eski arkadaşı vardı. Onunla hemen konu üzerinde anlaşıvermişlerdi. Kadın son bir günü kocasının arkadaşının evinde geçirmiş, orada kaldığı süre içinde kocasının yürüyüşünü, oturuşunu, yemek yiyişini ve konuşma biçimini durup dinlenmeden öğrenmeye çalışmıştı. Bu işi adamın ve kadın arkadaşının önünde yapmıştı. Olup bitenlere her zamanki gibi çocuklar da tanıklık ediyorlardı. Hausmann'ın mezara girdiği anla onun özlemini çektiği iş yerinin doldurulduğu an arasında çok az bir zaman farkı vardı. Sıkıntı ile mutluluğun birbirine kenetlenmesi sonucu yeniden hayata yani üretime dönmüş bulunan iki kadın, Bay ve Bayan Hausmann olarak çocuklarla birlikte yeni bir yaşayış düzeni kurdular. Çok dikkatli ve düzenli bir hayat sürüyorlardı. Büyük bir fabrikanın bekçilik işi hiç de önemsiz sayılamazdı. Fabrika avlularında, makine atölyelerinde ve depolarda geceleyin durmadan dolaşmak, öteden beri erkeklere özgü sayılan güven ve cesaret gibi nitelikleri gerektiriyordu. Bayan Hausmann'ın bu niteliklere sahip bulunması, Bir gün fabrikadan kereste çalmak isteyen zavallı bir şeytanı yakalayıp zararsız hale getirmesi üzerine fabrika yöneticileri onu takdir bile etmişlerdi. Cesaret, beden gücü ve düşünce yeteneği gibi şeylerin erkek olsun, kadın olsun herkese vergi olduğunu ispat ediyordu. Yeter ki insan onları kullanmalıydı. Binlerce yıldan beri üretim süreci içinde erkeğin erkek oluşu gibi kadın da birkaç gün içinde erkek olmuştu. Aradan 4 yıl geçti. Bu zaman içinde işsizlik her yere yayıldı. Küçük ailenin durumu oldukça güvenlik altındaydı. Çocuklar da büyüyordu. Hausmannların ev hayatı o güne kadar komşuların şüphesini uyandırmamıştı. Ama bir gün ters bir olayla karşılaştılar. Kirada oturdukları evin kapıcısı akşamüstü Hausmannlarda bulunuyordu. 3 kişi kağıt oynuyorlardı. Betçi sere serpe oturmuştu. Üstünde bir gömlek, önünde bira bardağı vardı. Sonradan resimli dergilerde büyük boyda yayınlanan bir resim. Biraz sonra bekçi işe gitti, kapıcı genç kadının yanında kaldı. Böyle durumlarda iştenlikli davranışlar da olur elbet. İster genç kadın böyle bir durumda gevezelik etmiş olsun, ister kapıcı elbise değiştirirken açık kalan bir kapı aralığından bekçiyi görmüş olsun, Hausmannlar günün birinde kapıcı dolayısıyla bazı güçlükler karşısında kalmışlardı. Bu yüzden dışarıda yaptığı işten pek az gelir sağlayan, içkiye de düşkün olan kapıcıya para yardımında bulunmak zorundaydılar. Haze adlı bu adamın Hausmannların evine yaptığı ziyaretler komşuların dikkatini çekince durum daha da güçleşti. Üstelik bir de Bayan Hausmann'ın sık sık kapıcı odasına yemek ve bira götürmesi komşuların dedikodu konusuydu. Evinde geçen onur kırıcı olaylar karşısında bekçinin gösterdiği vurdum duymazlıkla ilgili söylentiler fabrikaya kadar gelmiş, bazen ona duyulan güveni bile sarsmıştı. 3 insan dışarıya karşı dostluklarının bozulduğu gibi görünmek zorunda kalmışlardı. Oysa kapıcının 2 kadını sömürmeye devam etmesi bir yana, sömürünün sınırları gittikçe genişliyordu bile. Fabrikada geçen bir kaza her şeyin sonunu getirdi ve korkunç bir durumu da gün ışığına çıkardı. Bir gece kazanlardan biri patladı ve bekçi yaralandı. Yarası ağır değildi ama kaza yerinden baygın bir halde uzaklaştırıldı. Hausmann uyandığı zaman kendisini kadınlar kliniğinde buldu. O anda duyduğu korkuyu anlatacak kelime bulunamaz. Bacağında ve sırtında yaralar ve sargılar vardı. Kusmaktan dolayı iyice sarsılmıştı. İçindeki öldürücü korku kemiklerden birindeki görünmeyen kırıktan daha çok acı veriyordu. Bedenini zorla sürükleyerek uyuyan kadın hastaların salonundan çıktı ve başhemşirenin odasına girdi. Hemşire henüz giyiniyordu. Sahte bekçi yalnızca aynı cinsten birinin girebileceği yarı giyinik bir kadının odası önünde öteden beri alıştığı ürkekliği garip bir davranış içinde yenmeye çalıştı. Hemşire söze başlamadan Hausmann acı gerçeği fabrika müdürlüğüne bildirmemesi için yalvarmaya başladı. Başhemşire ona acımıştı ama 2 defa baygınlık geçiren umutsuz kadına kağıtların fabrikaya gitmiş olduğunu açıkladı. İnanılmayacak öykünün yıldırım hızıyla bütün şehre yayıldığından söz etmedi. Hausmann erkek kılığında hastaneden ayrıldı. Öğleye doğru eve geldi. Evin girişinde ve önündeki kaldırımda öğleyin bütün mahalle halkı toplanmaya ve sahte erkeği beklemeye başladı. Halkın öfkesine son vermek için akşam olunca polis geldi. Mutsuz kadını polis gözcülüğü altına aldılar. Erkek kılığında otomobile bindi, başka elbisesi de yoktu. Polisin gözcülüğü altındayken bile işi için mücadele etti ama hiçbir başarı sağlayamadı. Ondan açılan işi, açık yer bekleyen ve bacaklarının arasında bilinen organı taşıyan, nüfus kağıdıyla da bunu kanıtlayan birçok kişiden birine verdiler. Yapılacak hiçbir girişimin eksik kalmamasına çalışan Hausmann, şehrin kenarındaki lokantalardan birinde onu gömlekli, kağıt oynarken ve bira içerken bekçi olarak gösteren, maskesi düştükten sonra asılan, kağıt oyuncularına alay konusu olan resimler arasında bir süre garson olarak çalıştı. Sonra gene bir parça ekmek için kendilerini tamamen ya da parça parça ya da pazarlıkla satılığa çıkarmak zorunda kalan, ezeli gibi görünen yüzlerce yıllık alışkanlıklarını birkaç günün içinde terk etmeleri gereken, hatta bu olaydaki gibi cinsiyet değiştirmek zorunluluğunu duyan, çoğunlukla gene de başarı sağlayamayan, kısacası yitik olan, genel kanıya inanılırsa kesinlikle yitik olan milyonlar arasında o da kaybolup gitti. Yanlışlık. Halle şehrinden ufak tefek yapılı, kaba saba demir işçisi Karl Kruke, Gestapo'nun kendisiyle çok fazla ilgilenmesi yüzünden 1936 yılında Fransa'ya geldi. Arkadaşları tarafından Paris banliyösünde oturan bir Fransız metal işçisinin yanına yerleştirildi. Tek kelime Fransızca bilmiyordu. Ama Front Populaire'in ne demek olduğunu, güzel beyaz ekmeği kendisiyle paylaşırken ona söylenen şeylerin dostça bir davranıştan ileri geldiğini anlıyordu. Yanında kaldığı insanlarla rahat bir yaşam sürüyor, Alman dostlarının toplantılarına gidiyor, orada tartışıyor ve gazete okuyabiliyordu. Birkaç hafta geçtikten sonra karnının sağında derin bir sızıdan yakınmaya başladı. Rengi de biraz sarardı. Arkadaşları iyi bir doktorun adresini kağıta yazıp eline verdiler. Ertesi gün saat 7'de kendisini parasız muayene edeceğini söylediler. Doktorun çok işi olduğu için tam zamanında orada bulunmasını sıkı sıkı öğütlediler. Bunun gereği yoktu. Çünkü Kruke her yere her zaman vaktinde erişirdi. Üstelik acısı onu çok sıkıştırıyordu. Muayeneye gideceği cuma günü sabaha karşı saat 2'de kalktı, pantolonunu sımsıkı bağladı ve Paris'e doğru yola çıktı. Cebinde az çok parası vardı ama yol parasını biriktirmek aklına gelmemişti. Çünkü vakti çoktu, sınırsızdı. Nisan ayıydı. Henüz dışarılar karanlıktı. Uzun zaman yolda kimseye rastlamadı. Yol çıplak tarlaların arasından geçiyordu. Bozuktu, her yeri delik deşikti. Havada hiçbir esinti yoktu. Pek soğuk da değildi. Ara sıra bir çiftçi evinin önünden geçiyor, sonra köpeğin biri havlıyordu. Karanlıktan ne tarlaları ne de evleri iyice görebiliyordu. Gene de gördükleri ona oldukça yabancı geliyordu. Elbet burası Almanya değildi. Ana yollardan birinden yürümesi çok iyi oldu. Kavşak noktalarına gelip de ne yana gideceğini düşünmesi gerekli olmuyordu. Yoksa birçok güçlüklerle karşılaşabilirdi. Ama rastlayacağı kimselere de yolu sorabilirdi. Soran bir sesle "Bari" demesi yeterdi. Buralarda Paris demekti bu söz. Bir saat yürüdükten sonra arkasından bir atlı arabanın gelmekte olduğunu duydu. Durdu, arabanın geçmesini bekledi.